Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 30. bölümüne geldik. Yaratılış kitabının 30. bölümüne girerken Tanrı, Yakup'un günahlı hayatına rağmen kendi göksel amaçlarını gerçekleştirebiliyor. Şunu iyice bilmemiz gerekir ki Rab, Yakup'un davranışları sayesinde iş yapmıyor. Hayır. Ama onun yanlış karar vermesine, yanlış yargı değerleri uygulamasına rağmen göksel ereğini yerine getirmek için hiç şaşmadan çalışıyor. Bu bölümün ana konusu kısaca diyebiliriz ki Yakup'un aile hayatını ve onun çocuklarını ilgilendirir. Yakup, dayısı Lavan'ın elinden kurtulmaya can atıyor, onu Tonga'ya bastırmak amacıyla dayısı Lavan ile bir pazarlığa giriyor. Şimdi 30. bölümün 1. ayetinden okumaya başlayayım. Rahel, Yakup'a çocuk doğurmayınca kız kardeşini kıskanmaya başladı diyor 1. ayette. Yakup'a, bana çocuk ver yoksa öleceğim dedi. Bu durumda olan nice kadınlarımız vardır değil mi? Yakup ile Rahil'in yaşadığı dönemin kültüründe olduğu gibi bizim kültürümüzde de hala çocuksuz olmak kadın için büyük bir ayıp ya da eksikliktir. Oysa çocuğun olmaması kime bağlı hiç sorulmuyor. Hemen ne oluyor? Kadın suçlanıyor. Eski günlerde kadın ne kadar çocuk doğurursa dost ve akrabaları arasında itibarı o kadar artardı. Oysa durumun bu şekilde gelişmesine sebep olmamalıdır. Çocuksuzluğun nedeni ister kadın, ister erkek olsun, böyle durumlarda ne kadın ne de erkek suçlanmalı. Rahel bir türlü hamile kalamıyordu. Bu kez Rahel kendisini suçlu hissedeceği yerde Yakup'u suçlu çıkarmaya girişti. Sanki yetersizlik hep Yakup'taymış gibi bana çocuk ver yoksa öleceğim diye yakındı. Bunun üzerine Yakup Rahel'e öfkelendi. Çocuk sahibi olmanı Tanrı engelliyor. Ben Tanrı değilim ki diye karşılık verdi. Rahel, işte cariyem Bilha dedi. Onunla yat, benim için çocuk doğursun, ben de aile kurayım. Yaratılış 30, 2 ve 3. ayetler. İşler yokuşa gidince değerli dinleyicilerimiz, çözümü yine o dönemin geleneklerinde aradılar. Hatırlarsanız, İbrahim peygamber ile Sara aynı yönteme başvurmuşlardı. Tanrı onlara bir oğul vaat etmişti. Ama iş gecikince Sara İbrahim'e cariyesi Hacer'i teklif etmişti. Böylece İsmail dünyaya gelmiş ama ileriye dönük bir sürü sorunlar yaratılmıştı. Rab Sara'nın bu önerisini ve özellikle İbrahim'in bu öneriye uyup Hacer ile evlenmesini onaylamamıştı. Tanrı ta başlangıçta tek eşliliği öngördü. Ve Adem tek bir eş sahibiydi. Yani Tanrı Adem'e iki eş getirmedi. Sadece bir kadın getirdi. Sadece bir kadın yarattı. Bir erkek ve bir kadın. Havva'ya da tek bir erkek verdi. Tanrı her zaman kardeşim çok evliliğe karşıdır. Evlilik bağları dışında birisiyle cinsel bağlantı kurmaya da karşıdır Tanrı. Amaç ne olursa olsun Tanrı buna karşıdır. Ve Tanrı'nın kuralları, yasaları hiçbir zaman değişmez. Günümüzde zina, evlilik dışı cinsel bağlantıyı dile getirir. İbrahim, Sara ile evliydi. Hacer ile yaptığı iş, evlilik dışı cinsel ilişkiydi. Evet, amaç çocuk edinmekti ama yine de yanlıştı. Kutsal kitap olayları tam olduğu gibi bize aktarıyor. Ama bu demek değildir ki Rab yazılan olayları onaylamıştır. Tanrı gerçekleri, gelişen olayları bize olduğu gibi aktarıyor ki bizler bundan kendimize dersler çıkaralım. Tanrı sözü de nitekim böyle diyor. Bütün bu yazılanlar bizi eğitmek içindir. Evet değerli dostum. Bu gibi girişimlerin sonucu bir sürü acı ve sürtüşme ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Az önce belirttiğim gibi kutsal kitap olayları tam olduğu gibi bize aktarıyor ama bu demek değildir. Rab yazılan olayları onaylamıştır. Hayır, Tanrı bunu onaylamadı. Hatta bunun tersini görüyoruz. Bu gibi girişimlerin sonucu bir sürü acı, elem, sürtüşme ortaya çıkıyor ve bunu yapanlar aynı şekilde aynı sürtüşme, aynı acıyı, aynı sorunları yaşamaktadır. İbrahim'in ailesi içinde sürtüşme olmuştu. İshak'ın ailesinde de oldu. Şimdi Yakup kendi akılsızlığı yüzünden aynı tuzağa düşmek üzeredir. Rahel'in yakınmasından kurtulmak için onun cariyesi Bilha ile yatacaktır. Rahel cariyesi Bilha'yı eş olarak kocasına verdi. Yakup onunla yattı. Bilha hamile kalıp Yakup'a bir oğlan doğurdu. Rahel, Tanrı beni haklı çıkardı dedi. Yakarışımı duyup bana bir oğul verdi. Bu yüzden çocuğa Dan adını verdi. Yaratılış 34-6 ayetler arası. İş burada bitmedi. Rahel'in cariyesi Bilha yine hamile kaldı ve Yakup'a ikinci bir oğul doğurdu. Rahel, kız kardeşime karşı büyük savaşım verdim ve onu yendim diyerek çocuğa Naftali adını verdi. 7-8 ayetler. Değerli dostum, Rahel ile Lea arasında sanki bir savaş sürüyor. Ama savaşı kendi kafasında sürdüren Rahel'dir. Bunların ikisi kardeştirler. Evet, işin aslına bakacak olursak Rahel hiçbir iş yapmadı. Sadece cariyesini Yakup'a verdi. Görünüşte sadece bir defa değil, birkaç defa. Cariyesi Bilha doğum yaptığı zaman Rahel bayram ediyor. Sanki kendisi doğum yapmış. Ben bunu aslında anlamıyorum. Ama durum bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmaya başlıyor. Lea ne yapıyor? Lea artık doğum yapamadığını görünce cariyesi Zilpa'yı Yakup'a eş olarak verdi. Zilpa Yakup'a bir oğlan doğurdu. Lea uğurum diyerek çocuğa Gad adını verdi. Lea'nın cariyesi Zilpa Yakup'a ikinci bir oğul doğurdu. Lea mutluyum dedi. Kadınlar bana mutlu diyecek ve çocuğa Aşer adını verdi. 9-13 ayetler arası. Demiştim ya değerli dostum. Durum bulaşıcı hastalık gibi herkese geçmeye başladı. Bir çocuk doğurma yarışı başlamıştı. En kısa zamanda en fazla doğumu kim yapacakmış diye bir yarış. Şimdi yarışa çocuklar da katılacaklar. Lea'nın ilk oğlu Ruben hasat mevsimi tarlaya gitti. Orada adam otu bulup annesi Lea'ya getirdi. Rahel Lea'ya lütfen oğlunun getirdiği adam otundan bana da ver dedi. Lea kocama aldığın yetmez mi? Bir de oğlumun adam otunu mu istiyorsun diye karşılık verdi. Rahel öyle olsun dedi. Oğlunun adam otuna karşılık kocam bu gece seninle yatsın. Akşamleyin Yakup tarladan dönerken Lea onu karşılamaya gitti. Yakup'a benimle yatacaksın dedi. Oğlumun adam otuna karşılık bu gece benimsin. Yakup o gece onunla yattı. Tanrı Lea'nın duasını işitti. Lea hamile kalıp Yakup'a 5. oğlunu doğurdu. Cariyemi kocama verdiğim için Tanrı beni ödüllendirdi diyerek çocuğa İsakar adını verdi. Yaratmış 30-14-18 ayetler arası. Şimdi belki de soracaksınız, şu adam otu da neydi? O zamanın inançlarına göre bu otun hamile kalma açısından kadınlar üzerinde büyük bir etkisi varmış. Yani otu yiyen kadının hamile kalma olasılığı yüksekmiş. Ama acayip bir durum gelişti. Rahel'in üzerinde otun etkisi olmadı. Otu elde etmek için Lea ile pazarlığa girişen Rahel, ne olacağını bilmeden Lea'nın eline bir koz daha verdi. Durum gerçekten de karışıyor. Bugün birçok televizyon ekranlarında izlediğimiz dizilerden daha beter. İnsanlar kıskançlıkları içerisinde birbirine misilleme girişimlerde bulunurken, bir de Tanrı'yı işin içine sokmaya çalışıyorlar. Bakınız, Rahel adam otunu elde etmek için kocamı bu akşam sana vereceğim diye Lea ile bir çeşit pazarlık yapar. Kutsal söz diyor ki Tanrı Lea'nın duasını işitti ve bu yüzden Yakup'a 5. çocuğunu doğurdu. Leya ise bu olayı kendi yapmış olduğu bir işe atfedip cariyemi kocama verdiğim için Tanrı beni ödüllendirdi diye beşinci çocuğun doğuşunu kendi gözünde iyi sandığı bir işe bağladı. Oysa Rab bunu asla onaylamadı. Leya Yakup'un ilk karısıydı. Bundan sonra Rahel'i ikinci eş olarak alıp onu başa koyması ve bunların yanı sıra iki karının cariyeleriyle yatması asla Rabbin onayladığı bir şey olamazdı. Başta da belirttiğim gibi Tanrı bu olayları bizlere olduğu gibi aktarmaktadır ki bizler bunlardan dersler çıkaralım kendimize. Çocuk doğurma yarışı hala devam ediyor. Leya yine hamile kaldı ve Yakup'u altıncı oğlunu doğurdu. Tanrı bana iyi bir armağan verdi dedi. Artık kocam bana değer verir. Çünkü ona altı oğlan doğurdum. Ve çocuğa Zevulun adını verdi. Bir süre sonra Leya bir kız doğurdu ve adını Dina koydu. Bu da 19-21 ayetler arasıdır. Bir bir doğan bu çocukların adlarını daha sonra duyacağız değerli dinleyicilerimiz. Çünkü erkek çocuklardan İsrail halkının 12 oymağı ortaya çıkacaktır. Zevulun adının anlamı değer demektir. Kız çocuğu Dina'ya da 34. bölümde yine rastlayacağız. Şimdi sıra Rahel'e geldi. Bütün bu yanlış düşünceler ve davranışlar içerisinde Rab yine dualara yanıt veriyor. Herhalde Rahel kendi kafasına göre bir iş yapamayacağını anlamış olmalı ki Rab'be dua edip ondan bir kez daha çocuk istedi. Ama bu kez kendi çocuğu olmasını istemişti. Yaratılış 30. bölüm 22-24 ayetler arasında şöyle okuyoruz. Tanrı Rahel'i anımsadı. Onun duasını işiterek çocuk sahibi olmasını sağladı. Rahel hamile kaldı ve bir oğlan doğurdu. Tanrı utancımı kaldırdı. Rab bana bir oğul daha versin diyerek çocuğa Yusuf adını verdi. İşte daha sonra göreceğimiz gibi Mısır'a köle olarak satılacak olan Yusuf adındaki çocuk budur. Yusuf'un hayatını yakından inceleyeceğiz. Çünkü onun kayda değer bir yaşamı olmuştur. Bu nedenle kutsal söz Yusuf hakkında oldukça bilgi verir. Şu anda bütün karışıklıklar içerisinde anlamalıyız ki Yusuf, Rahel'in doğurduğu ilk çocuktur. Bir çocuğu daha olacak ve onun adını Benyamin koyacaklar. Yusuf adının anlamı daha çok versin demektir. Son oğul Benyamin ise önce ben onu diye adlandırılacak. Bunun anlamı kederimin oğlu demektir. Bunu 35. bölümde göreceğiz. Rahel, Benyamin'i doğurduktan az sonra doğumdan dolayı ölecektir ama Yakup ona Benyamin adını verecektir. Benyamin, sağ elimin oğlu anlamına gelir. Bunlar değerli dostum daha sonra yeniden sahneye çıkacaklardır. Bu bölümün sonunda Yakup'un 12 oğlunun isimlerini sıralayacağız. Çünkü daha önce demiş olduğum gibi bunlar İsrail halkının 12 oymağını oluşturacaklardır. Rahel, Yusuf'u doğurduktan sonra Yakup Lavan'a "Beni gönder, evime, topraklarıma gideyim." dedi. "Hizmetime karşılık karılarımı, çocuklarımı ver de gideyim. Sana nasıl hizmet ettiğimi biliyorsun." diyor Yaratılış 30-25-26. Ayetlerde. Acaba Lavan onu bırakacak mı? Hiç de sanmıyorum. Yakup sayesinde Lavan oldukça zenginleşmişti. Bunu açıkça görebiliyordu. Aynı zamanda bu zenginliğin Rab tarafından sağlandığını da biliyordu. Ama dinleyin, Yakup'a ne diyor? "Lavan, eğer benden hoşnutsan burada kal." dedi. "Çünkü fala bakarak anladım ki Rab senin sayende beni kutsadı." 27. ayet. Gerar kralı Avimelek de İshak sayesinde Rab tarafından kutsandığını fark etmişti. İshak, Hititliler arasında yaşarken Rab hem İshak'ı hem de aralarında yaşadığı halkı kutsamıştı. Şimdi de Yakup'un Lavan dayısı aynı sonuca varıyor. Bu gurbet çocuğu sayesinde zenginleştiği süre onu bırakmak istemiyordu. Sanki acelenle, "Bak her ikimiz de bundan karlı çıkabiliriz." diye bir çeşit pazarlık yapmak isteyip Yakup'a "Alacağın neyse söyle ödeyeyim." dedi. 28. ayet. Bunca yıldan sonra Yakup, dayısı Lavan'ı oldukça iyi tanımaya başlamıştı. Onunla pazarlık yaptığı zaman her keresinde Lavan karlı çıkar. Yakup ise zararlı. Bu dersi iyice öğrenmişti. Yıllardır bu adam için çalışmış, kendi ailesi için hiçbir şey kazanmamıştı. Lavan'ın önerisine yanaşmak bile istemiyordu. Yakup, sana nasıl hizmet ettiğimi, sürülerine nasıl baktığımı biliyorsun diye karşılık verdi. Ben gelmeden önce malın azdı. Benim sayemde Rab seni kutsadı. Malın gitgide arttı. Ya kendi evim için ne zaman çalışacağım? 29-30. Ayetler. Yakup'un bu şekilde şikayet etmesinde hakkı vardı. Bunca yıl dayısı Lavan için çalıştım. Peki sonunda elinde ne kaldı? İki eş ve bir sürü çocuk. Şu anda Yakup'un 11 oğlu vardı. Bu çocukları nasıl besleyecekti? Onların istikbalini, geleceğini nasıl sağlayacaktı? Lavan'a soruyor, kendi evim için ne yapacağım? Lavan, sana ne vereyim diye sordu. Yakup bana bir şey verme diye yanıtladı. Eğer şu önerimi kabul edersen yine sürünü güder, hayvanlarına bakarım. Bugün bütün sürülerini yoklayıp noktalı veya benekli koyunları, kara kuzuları, benekli veya noktalı keçileri ayırayım. Ücretim bu olsun. Yaratılış 30, 31-32 ayetler. Yakup, önceden tasarlamış olduğu planı hemen yürürlüğe koymak için önerisini ortaya koyuyor. Lavan'dan bir şey istemiyormuş ama sadece noktalı ve benekli koyunları, kara kuzuları, benekli veya noktalı keçileri istiyor ondan. Başka bir deyişle, melezler Yakup'un, diğerleri ise Lavan'ın olacak. Yakup'un Lavan'dan istediği hayvanların sayısı ne kadardır belli edilmiyor. Belki de bütün sürünün ancak küçük bir kısmıydı. Yakup bu öneriyi Lavan'a sunarken eminim Lavan'ın kafasında hesap makineleri habire çalışıyordu. Bundan başka Yakup'un art niyetli bir öneride bulunduğunu sezinlemiş olmalıydı. Yakup daha önerisini bitirmemişti. Şöyle devam etti. İleride bana verdiklerini denetlemeye geldiğinde dürüst olup olmadığımı kolayca anlayabilirsin. Noktalı ve benekli olmayan keçilerim, kara olmayan kuzularım varsa onları çalmışım demektir. Lavan, kabul, söylediğin gibi olsun dedi. Ama o gün çizgili ve benekli erkeçleri, noktalı ve benekli keçileri, beyaz keçilerin hepsini bütün kara kuzulara ayırıp oğullarına teslim etti. Yaratılış 30, 33, 35 ayetler arası. Yakup, daha sözünü bitirmeden Lavan ne yapacağını hesaplamıştı. Yakup, düzenbazın birisi, Lavan da üç kağıtçının birisiydi. Yakup, Lavan'ı nasıl yolacağım diye sinsi planlar kurarken, Lavan önceden ne yapacağını kestirerek kabul diyor. Sonra hemen aynı gün sürünün içinden bütün çizgili ve benekli erkeçleri alıp oğullarına verir ve bunları Yakup'un koyunlarından 3 günlük bir mesafeyle uzaklaştırır. Böylece Yakup'un art niyetine karşı önlem almış olur. Yakup uygun hayvanları çiftleştirip kendi sürüsünü çoğaltacaktı ama Lavan buna karşı önlem aldı. Böylece Yakup önceden tasarladığı biçimde kendi sürüsünü çoğaltamayacaktır. Lavan sonra Yakup'tan 3 günlük yol kadar uzaklaştı. Yakup Lavan'ın kalan sürüsünü gütmeye devam etti. Yakup kavak, badem ve çınar ağaçlarından taze dallar kesti. Dalları soyarak beyaz çentikler açtı. Soyduğu çubukları koyunların önüne, su içtikleri yalaklara koydu. Koyunlar su içmeye gelince çiftleşiyorlardı. Çubukların önünde çiftleşince çizgili, noktalı, benekli yavrular doğuruyorlardı diyor Yaratılış 30, 36-39 ayetler arasında. Yakup burada batıl itikatlara dayanan bir şey yapıyordu. Bugün bile ülkemizde ciddi şekilde inanılan bir şeye benziyor bu. Diyorlar ya, hamile bir kadının canı bir şey çeker de onu yiyemezse doğan bebeğin bedeninde bir şekil olarak belirirmiş. Yani hamile kadının canı balık çekerse ve onu hemen yemezse çocuğun cildinde balık şeklinde bir leke çıkarmış. Tabii bu gibi inançlar koca karı öyküleridir. Yani boş inançtır, boş şeylerdir. Eminim ki Yakup'un yaşadığı dönemde buna benzer inançlar vardı. Daha sonra da göreceğimiz gibi yalnız Yakup değil, Lavan da bu yöntemin işlerliğine inanıyordu. Bence işlerliğe giren bu batıl inanç değil, Rabbin kendisiydi. Rab yine duruma müdahale etti. Bir mucize yarattı. Bugün genlerle uğraşan bilim adamları böyle bir yöntemin olumlu sonuç verebileceğine inanmazlar. Bilim bunu desteklemiyor. Bilimin bittiği yerde Rabbin bilim üstü gücü devreye geçti. Neden? Çünkü daha önce Rab Yakup'a söz vermişti. Onu bereketleyecekti ve şimdi bereketledi. Yakup'un düzenbazlığına ve batıl inancına rağmen Rab bu fırsatı değerlendirip bir mucize yarattı ve gereken şekilde Yakup'u kutsadı. Yakup hala kendi aklına güvenerek büyük işler yaptığını sanıyor. Daha sonra kendi aklının bitim noktasına gelecek. Kendi yetenekleri karaya oturacak ve tümüyle Rab'be dayanma zorunda kalacaktır. Bir sonraki bölümde yine bu konuya değinilecektir. Yani Yakup'un koyunlarını. Ancak bu bölümü tamamlamadan önce o çocuk doğurma yarışı vardı ya, buna değinen ayetleri okurken kim kimi doğurdu diye tam öğrenemediysek buna biraz açıklık getireyim. Yakup'un toplam 12 oğlu vardır. Bunların 6'sını Leya doğurdu. İsimleri Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İsakar ve Zebulun. Leya bir de kız doğurdu, onun adını Dina koydu. Hatırlarsanız Rahel'in hizmetçisi Bilha'dan da 2 çocuk olmuştu. Bunların adları Dan ve Naftali idi. Naftali adının anlamı benim savaşım oluyor. Dan ise haklı anlamına gelir. Bir de Leya'nın hizmetçisi Zilpa'dan doğan 2 çocuk vardı. Bunların adları Gad ve Aşer idi. Son olarak Rahel'in doğurduğu Yusuf ve daha sonra doğacak olan Benyamin var. Bunların toplamı 12 erkek ve bir de kızdır. 12 erkek çocuğu yetiştirmek herhalde kolay bir iş değildi. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi Rab, Yakup'u Harran'dan çekip geri babasının ve atası İbrahim'in vaat olarak aldığı ülkeye dönmesini isteyecektir. Eminim Rab Yakup'un çocukları ile ilgileniyor. Onların Harran'da Lavan gibi birisinin etkisi altında büyümelerini istemiyor. Zaten daha sonra göreceğiz. Yakup'un oğulları oldukça Harran'ın etkisi altına girmişlerdi. Bu etkiyi onların bazı davranışlarında izleyeceğiz.